Ayrım 3, sayfa 12. Enis. Enis Ankara'ya geldiğinde bir sürprizle karşılaştı. Dayısı Namık, telgraf ve telefon müdürlüğünden istifa ettikten sonra yatalak karısı Naile'yi annesinin yanına bırakıp orduya gitmişti. "Yeniden orduya yerleşip iş kuracakmış," diye fısıldadı annesi. Belli ki konuşmalarını yatalak gelini duysun istemiyordu. "Bizim için de iyi oldu oğul. Bağ bahçe sahipsiz kalmıştı. Hiç olmazsa çifte çubuğa sahip çıkar. Gerçi kendi payını satmış ama yeni yerler alacakmış. 40 yılda bir yolumuz düşerse hiç olmazsa çekinmeden bir tas çorba içeceğimiz damımız olur," diye ekledi. Enis sadece "hayırlı olsun" dedi. Konuyu fazla kurcalamadı. Ama o an dayısının neden kendisinden borç para aldığını daha iyi anladı. İçeri geçip yengesine hal hatır sorduktan sonra dışarı çıkıp biraz Ankara havası solumak istedi. Kaleden aşağıya inerken kalenin eteğinde tek tük açan papatyaları görünce taze baharın kokusunu uzun uzun içine çekti. Kaleyi saran yeşilliğin arasında yer yer biriken mine çiçeklerine basmaya kıyamadan adeta bir cambaz gibi oradan oraya atlayarak ulusa indi. Suluhan'ın girişindeki kahveye girdiğinde göz gözü görmüyordu. Ortadaki saç sobanın üstündeki ibrikten tüten buhar sigara dumanlarına karışıyor, buğulanan camlar kahveyi dışarıda gürül gürül akan alemden kopartarak bambaşka bir diyara çeviriyordu. Ama daha ilk oturduğu masada yanıldığını anladı. Bu yoksul kahve göründüğünün tersine dünyanın merkezi haline gelmiş gibiydi. Dünya gündemi adeta bir bomba gibi kahvenin ortasına düşmüştü. Her kafadan bir ses, bir yorum yükseliyordu. Enis'in çok sevdiği bu kendi halindeki kahve de bütün Ankara gibi Lozan ile yatıp Lozan ile kalkıyordu. Esasında bütün Anadolu aynıydı. Ancak Gazi Mustafa Kemal'in de Ankara'da olması lafları daha da ağdalandırıyor, olayları, haberleri dallandırıp budaklandırıyor ve tüm bunlara mutlaka bir Gazi ve İsmet Paşa yorumu yakıştırılarak dilden dile, kulaktan kulağa yayılıyordu. Enis mübadele lafını ilk kez o kahvede duydu ve yüreğinden vuruldu. Eğer duydukları gerçekse İra ve ailesi de Yunanistan'a gönderilecekti. Mübadele lafını duyduktan sonra ne dostlarıyla buluşmanın getirdiği tat, ne siyasi tartışmaların yorumları, ne de son dedikoduları duymanın keyfi kaldı. Kahvedekilerin hepsi mübadele kanununu lafta kalacağı konusunda hemfikir olsa da namun içine çoktan kurt düşmüştü. İra ile ilişkisini daha hiç kimseyle paylaşmamıştı. Oysa ilk hoşbeşten ve sohbet biraz ilerledikten sonra arkadaşlarına evlenmeye karar verdiğini açıklayacak ve sürpriz yaparak onları şaşırtacaktı. Az önce duydukları Enis'e hiç kimseyle hiçbir şey paylaşmadan hızla harekete geçmesini söylüyordu. Çayını içip kahvedekilerle biraz lafladıktan sonra biraz gaz yağı, fitil ve birkaç somunla biraz da helva bularak eve döndü. Bir an önce annesine meseleyi açmak istiyordu. Ancak eve gittiğinde konuya girmek için bir türlü doğru cümleyi bulamadı. Zira evlenmesi için ona birbirinden güzel kızlar bulan annesi, Rum bir kızla evlenmek istediğini duyunca mutlaka hayal kırıklığı yaşayacaktı. O an ailesine bir türlü açılamayan İra aklına geldi, gülümsedi. Ona bu konuda yaptığı baskıları düşününce haksızlık ettiğini anladı. O gece suçluluk duygusuyla ve çelişkiler içinde uyudu. Ama ertesi sabah kahvaltıda daha fazla dayanamayıp annesine konuyu açtı. Oğluna her anlamda güvenen Fatma Hanım bir süre sessiz kaldıktan sonra tek bir soru sordu. "Müslüman olacak mı evladım?" Enis bunu daha önce İra ile hiç konuşmadıklarını hatırladı. Ama herhalde İra işlerin böyle gittiğini tahmin ediyor olmalıydı. Aksi bir şey söylemediğine göre Müslüman olmayı kabullenmiş olmalıydı. Belki de bu yüzden ailesine açılmaya çekiniyordu. "Bu aramızda mesele olmayacak valide. Ben ne istersem onu yapmaya hazır." Fatma Hanım büyük bir tevekkülle, "Hayırlı olsun evladım. Sen kararını verdiysen ben de analık vazifemi yapmaya hazırım," dedi. Enis annesinin önce yüzünden sonra elinden öptü. Fatma Hanım, Ama bir mesele var. Dayın yengeni emanet bıraktı. Onu böyle yatalak haliyle bırakıp yollara düşemem. Bir hafta 10 güne gelip alırım ya da kendim gelemezsem de bir refakatçi gönderirim dediydi. Hem yeni geldin. Bir 5-10 gün kal yanımızda. Mübadele lafını duyduğundan beri huzuru kaçmış olan Enis, 10 gün çok, şu birkaç gün içinde yola çıksak iyi olur. Olmazsa ben önden giderim, bir gelen giden çıkarsa seni onunla aldırırım dedi. Anaoğul işi kaba hatlarıyla kararlaştırınca Fatma Hanım'ı bir telaş aldı. Bu yoklukta, kıtlıkta eksiksiz bir kız isteme bohçası hazırlamanın derdine düştü. Sağdaki soldaki bütün ahbaplardan fazla patiskalar, fazenler, yemeniler toplayarak bohçayı hazırlamaya çalıştı. Enis ise sadece annesine söz verdiği o birkaç günün geçmesini bekledi. İra. İra'nın babası Dimitro adeta bir barut fıçısı gibiydi. Mübadele ile ilgili kulağına gelen bölük pörçük lafları ciddiye alıp almamak arasında bocalamıştı bir zaman. Ciddiye alması durumunda asırlar boyu sülalesinin kurduğu köklü düzeni bir anda alt üst etmesi gerekecekti. Bu düşüncenin ruhunda yarattığı şiddetse onun gazetelerde okuduğu, kahvede duyduğu haberlere inanmasını zorlaştırmıştı. Dimitro hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin savaş yorgunu olduğunu ve milyonlarca insanı yeniden iskan etmeyi gerektirecek böyle bir göçü kaldıracak güçlerinin olmayacağı düşüncesine sığınarak içini ferah tutmaya çalışsa da bunu becerememişti. Sonunda hiç olmazsa ihtiyaten kendisi için sıkıntılar yaratan mal ve mülkleri elden çıkartmaya karar vermişti. Satış ilanları asmış, fiyata düşürmüş ve birkaç gün içinde de Göreme'deki üzüm bağlarını, su kenarındaki kavaklıkları, Kayseri yolu üstündeki patates tarlalarını satmıştı. Parayı hemen altına çevirip Zula'ya attı. O gece bağ evinde tek başına geçirerek sabaha kadar geleceğe ilişkin kurduğu hayallerden sıyrılmaya çalıştı. Kendisi, karısı ve kızları Agnes ile Ira için kurduğu hayallerden. O gün İra'nın tuttuğu bütün fallar gerçekleşmişti. Eve 3 misafir gelmiş, havada 3 kırlangıç görmüş, annesi onu 2 kez çarşıya göndermişti. Üstelik hepsi de aksamadan tıkır tıkır gerçekleşmişti. Fallar gerçekleştiğine göre artık bu gece her şeyi göze alıp konuşmalıydı. Ne var ki ne annesinin ne de İra'nın ne de diğer hane halkının bilmediği bir sebepten ötürü babası bir türlü eve gelmemişti. Güneş peri bacaları arasında doğduğunda herkes meraktan, korkudan helak olmuş biçimde büzüldüğü köşede uyuyakalmış, ancak çok geçmeden kapının gürültüyle çalınmasıyla da ayağa fırlamıştı. İçeri giren Dimitro hiç kimsenin beklemediği kadar kötüydü. Sarhoş olmadığı her halinden belliydi ama sarhoştan bin beterdi. Sanki aklını yitirmişti. Kapıyı açan karısının yüzüne bile bakmadan doğruca içeri girip sedire ilişti. Şapkasını çıkarıp kucağına koydu ve ağlamaya başladı. İra, babasını yalnızca annesini kaybettiği zaman gözleri nemli görmüştü. Bütün Kapadokyalı aileler gibi onlar da evlerinde ve kendi aralarında Rumca konuşuyordu. İra'nın annesi Eleni, usulca kocasının yanına sokularak yüreğinin kaldıramayacağı bir cevap almanın korkusuyla fısıldadı adeta. "Ne oldu Dimitro?" diye sordu. Dimitro bir çocuk gibi cebinden çıkarttığı ipek mendille burnunu uzun uzun sildikten sonra tek kelimeyle cevapladı. "Gidiyoruz." "Nereye?" diye sordu Eleni sükunet dolu bir sesle. Dimitro'nun gözleri yine doldu ama bu kez kendine hakim olmaya çalışarak ayağa kalktı. "Yunanistan'a. Ama orada nereye, hangi şehre, hangi köye gidiyoruz ben de bilmiyorum." Bu cevabı verdikten sonra hızla toparlandı. Onu öldürmesine ramak kalan ölümcül sözleri söylemiş ve rahatlamış gibiydi. Karısına dönerek "Hemen bana evde ne kadar tapumuz varsa bul getir." dedi. "Bu ne acelecilik böyle, hele bir kafanı toparla." diye sakinleştirmek istedi Eleni onu. "Acele etmiyorum, geç bile kalıyoruz. İlanlar asıldı, yarın tüm Korama, dipnot Göreme, hatta Asya Minör, dipnot Kapadokya, Hatta bu memleket boşalacak. Annesiyle babasının konuşmalarını sanki kötü bir kumpanya oyunu karşısındaymışçasına izleyen ve bu cümlelerin ne anlama geldiğini dahi anlamayan Ira ile Agnes, hayatlarında kötü bir dönemin başladığını hissetmişti ve ikisinin de gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Babasının laflarındaki karanlık boşlukları daha fazla taşıyamayan Ira kendini kötü hissetti. Midesi bulanıp başı dönünce olduğu yere çöktü kaldı. Bir süre sonra kendine geldiğinde başında sadece kardeşi Agnes kalmıştı. Annesi oradan oraya koşuşturuyor, ahırlardan zamansız çıkartılan davarların sesi celeplerin pazarlığına karışıyor, babası ise ortalıkta görünmüyordu. "Abla, iyi misin?" diye sordu Agnes. Ira kendine gelir gelmez korkuyla başında bekleyen kardeşine sımsıkı sarıldığında kararını vermişti. Ne olursa olsun Enis'i bulacak ve onunla kalacaktı. Ailesine nasıl olsa sonra bir biçimde ulaşabilirdi. "Bir bardak su ver," dedi kardeşine. Su getirmek için mutfağa giden Agnes, elinde bir sürahi su ve bir bardakla geri döndüğünde Ira yerinde yoktu. Ira önce Ürgüp'teki mektebin müdürü İdris Bey'i görmek istedi. Ancak mekteplerin tatil olmasından ötürü onun Ankara'da olduğunu öğrendi. O zaman aklına mal müdürü Yaşar Bey geldi. Kasabalıların meraklı bakışlarına aldırmadan müdürlüğe doğru yürüdü. Ancak daha sokağa çıkar çıkmaz karşılaştığı karmaşa Göreme'deki dünyasının çoktan altüst olduğunu anlamasına yetti de arttı bile. Zira tabur tabur askerler şehirde dolaşıyor, her yerde tellallar bağırıyor, görülecek her yere ilanlar asılıyordu. Rum ahali yanına alabilecek her şeyi alarak ertesi gün Göreme'yi terk edip Kayseri'ye sevk edilecekti. Ira bütün bu karmaşa içinde Allah'ın onu Enis'e ulaştıracak dar bir koridor oluşturacağı inancından güç alarak önüne gelen kalabalığı yara yara mal müdürlüğüne ulaştı. Ancak tapu müdürlüğüyle yan yana olan binanın önünde mahşeri bir kalabalık toplanmıştı. Gidecek Rumların mallarına sudan ucuz fiyatlarla konmak isteyen kasaba uyanıkları, sıranın ellerinden tutup getirdikleri Rum komşularına, ahbaplarına gelmesini bekliyor, evraklar elden ele uçuşuyordu. Mala karşı mal verileceğini duyan bazı Rum ailelerse, satış yapıp yapmama arasında bocalasalar da, kararın her an değişmesi ihtimaline karşı oradan ayrılamıyorlardı. Ira, kalabalığın kilitlendiği noktayı aşmaya çalışırken birisi kolundan yakaladı. Bu amcasının oğlu Niko'ydu. "Ne işin var senin bu arbedede?" "Babamı arıyorum." "Ne işin var babanla şimdi?" "Annem bir şeyler söylememi istedi. Onları söyleyecektim," dedi ürkerek. "Baban satacağını sattı ve eve döndü. Hadi sen de dön," dedi Niko. Sonra da koluna girip onu kalabalığın dışına kadar çıkarttı. Ira, eve dönüyormuş numarası yaptıktan sonra köşe başında sotaya yatıp beklemeye başladı. Ah, mal müdürünü bir yakalasa, ondan Enis'in adresini alıp Kayseri'nin yolunu tutacaktı. Çok geçmeden bir mucize oldu. Herkes tapu ile mal müdürlüğünün önünde kilitlenmiş beklerken müdürü ve yaveri atla sokağın başında göründü. İra onu görür görmez önce utandı. Enis ona aşklarından söz etmiş olabilirdi zira. Ancak İra'yı görecek hali bile olmayan müdür adeta burnundan soluyarak onun önünden geçip gitti. İra o kısacık anın son şansı olduğunu anlayınca tüm cesaretini toplayarak adamın ardından bağırdı. "Amirim, amirim." Mal müdürü durup baktı. İra'yı görünce şaşırdı. "Biliyorum, çok mühim işleriniz var ama..." diye kekeledi İra. Mal müdürü, "Önemli değil, ne istiyorsun?" diye onu cesaretlendirince, İra utanarak, "Muallim Enis'i bulmam lazım. Bana oturduğu yeri söyler misiniz?" diye sorabildi. Mal müdürü, İra'nın gözlerine bakmış ve bütün hikayeyi anlamıştı. "Ah kızım, hiç şansın yok. Enis Ankara'ya gitti ve oradaki adresini maalesef ben de bilmiyorum. Galiba kale içinde oturuyorlar. Ama emin değilim," dedi. İra, o an Enis'in Ankara'ya gideceğinden söz ettiğini hatırladı. Daha doğrusu, kendisini istetmek için annesini getireceğinden. Yaşadığı hayal kırıklığıyla yolun başındaki binek taşına çöktü. Bir süre daha orada çakılıp kaldı. Gözlerine dolan yaşlara daha fazla engel olamadı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Hayatının ilk sinir krizini yaşadığının bile farkında olmadan yol ortasında öylece ağlarken birisinin ona seslendiğini duydu. İra, başını kaldırdığında tekrar Niko'yu gördü. Niko ona sarıldı ve o da ağlamaya başladı. Hepimiz yıkıldık be kuzucuk. Ağlamanın sırası değil şimdi. Akıllı olmak zamanı. Hadi toparlan artık. Onu teselli etmeye çalışan Niko, kendi gözyaşlarını sildikten sonra Türkçe küfürler etmeye başladı. Namussuzlar, satmayacağım işte. Bire bir tabak mercimek parasına tarla verilir mi ha? Hale bak, yıllarca selam verip komşu saydığımız pezevenkler bir anda aç kurda dönüştüler be more. Hızını almayıp kalabalığın olduğu tarafa dönüp, satmayacağım işte. Orada kıçımı silsem bile birlikte götüreceğim bu tapuları. Adi pezevenkler sizi, diye bağırdı. İra o zaman sabah sabah babasının söylediklerinin yalnız kendi hayatını değil, birçok hayatı da kırıp geçireceğini anladı. Ve bu ona hiç beklenmedik bir sabır ve sükunet kazandırdı. Niko'nun uzattığı koluna girdi ve birlikte eve döndüler. Yol boyunca İra sadece plan yaptı. Enis Ankara'ya gitmiş olabilir miydi? Yoksa hala Kayseri'de miydi? Ha Kayseri ha Ankara diye söylendi kendi kendine. Eğer kaçıp Enis'i bulmaksa maksat ne fark ederdi ki? Madem o Ankara'daydı, İra da oraya giderdi. Ya da bir yolunu bulup saklanır ve Enis gelinceye kadar beklerdi. Aklı çalıştıkça sabrı artıyor, sabrı arttıkça etrafında olup bitenleri daha iyi algılıyordu. Kapıdan içeri girdiğinde adım attığı evin bir saat önce bıraktığı evle uzaktan yakından ilişkisi kalmamıştı. İki katlı konak neredeyse tamamen boşaltılmıştı. Bahçede kalan birkaç at ve eşek ile birkaç koyun ve kuzu dışında davarların hepsi satılmış, tavuklar büyük kafeslere konmuş, evin içi ise alt üst olmuştu. Babası içeridekilerle konaktaki ağır birkaç eşyanın pazarlığını yapıyordu. Müslüman komşu kadınlardan bazıları ise annesinin etrafını sarmış, onunla birlikte ağlıyor ve onu teselli etmeye çalışıyordu. ''Merak etme Eleni, siz dönünceye kadar biz kapıya da, pencereye de, bağda, bostana da kendi malımız gibi mukayyet oluruz. Gözün arkada kalmasın. Dur bakalım, hemen yıkılma böyle.'' diyorlardı. Komşu erkekler ise sanki düğün hazırlığı yapıyormuşçasına harıl harıl koşuşturuyorlardı. Bir yandan koyunlar kesiliyor, kavurmalar yapılıyor, peynirler küplere yerleştiriliyor, bağdan bostandan meyveler ve sebzeler toplanıp getiriliyordu. İra, bütün bunların ertesi gün başlayacak uzun bir yolculuğun hazırlıkları olduğundan, ancak babası satılacak son eşyayı da sattıktan sonra ayağa kalkıp yapılan işleri kontrole başladığı zaman emin olabildi. İyi kalpli Müslüman komşuları harekete geçmiş, onları adeta bir ay besleyecek kumanya hazırlamak için seferber olmuştu. Agnes, arkadaşlarını toplamış, onlara bez bebeklerini, yanına almayacaklarını hediye ediyor, onlardan da karşılığında küçük hediyeler alıyordu. İra ise arkadaşlarından hiçbirini görecek halde değildi. Sadece Enis'i düşünüyor, ona nasıl ulaşacağına dair planlar yapıyordu. Bütün bu hazırlıklar içinde, ertesi gün Göreme'deki bütün Rum eşrafın Kayseri'ye doğru yola çıkacağını öğrenince dünyalar onun oldu. Aradığı fırsat ayağına gelmişti. Yitirdiği gücünü birden toparladı ve hazırlıklara yardımcı olmak için harekete geçti. Bu arada annesi İra'yı çağırarak ona içi mücevher dolu bir kese verdi ve keseyi Nadire Hanım'a götürüp teslim etmesini söyledi. İra keseyi beline asarak Nadire Hanım'ın yolunu tuttu. Nadire Hanım'la annesi süt kardeşti. Ancak Nadire sakatlığından ötürü dışarı fazla çıkamıyordu. İra onu iki gözü iki çeşme buldu. Annesinin süt kardeşi de olanları duymuş ve adeta çılgına dönmüştü. ''Bu işi başımıza açanların boynu kopsun.'' diyor, başka bir şey demiyordu. İra'yı uzun uzun bağrına bastı, koklayıp öptü. İra o an eğer yolculuktan kaçmak zorunda kalırsa ona güvenebileceğini hissetti. Ve Nadire Hanım'a şimdiye kadar hiç sarılmadığı kadar sıcak ve içten sarıldı. Sonra da annesinin gönderdiği mücevher dolu keseyi ona teslim etti. Bu Nadire Hanım'ı daha da duygulandırdı. Gözyaşları tekrar akmaya başladı. Birbirlerine tekrar tekrar sarıldılar. İra bu ağır ve yapışkan vedalaşmanın yüküyle iki büklüm eve döndü. O gece hiçbiri kederinden doğru düzgün uyuyamadı. İra'nın gözlerini kırpmamasının nedeni ise heyecandı. Ayrım sonu, sayfa 23.